Ayrım 36.
Sayfa numarası 931. Yabancı gazetecilerin yurt dışına gönderdikleri tüm haberleri denetleyen Basın Yayın Genel Müdürü Ahmet Ağaoğlu bu telgrafı okur ve şu biçimde değiştirerek İngiliz gazeteciye geri verir. Ankara, Anadolu'nun ortasında çorak, bakımsız ve kerpiç evleri olan küçük bir kenttir. Bu kentte bir avuç kahraman, uygar Avrupa'nın baskı ve zulmüne karşı isyan ederek ulusal bağımsızlıklarını korumaktadır. Kuvayi Milliye Ruhu, Samet Ağaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, sayfa 13-14. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten 1. Meclis'in hükümet ve ordunun görev yaptığı koşullar bugün birçok insana inanılmaz gibi gelebilir. Türk Kurtuluş Savaşı, inancın güce, kararlılığın teknolojiye ve ulusal direncin emperyalizme üstün geleceğini gösteren somut bir gerçek, destansı bir direniştir. Kazanılmış olan ilk anti-emperyalist savaştır. Bu savaş, yapımı henüz bitmemiş, değişik yerlerden toplanmış, kırık dökük eşyalarla donatılmış, memur olarak lise öğrencilerinin çalıştığı ve milletvekili sıralarının Ankara Lisesi'nden getirtildiği bir binadan yönetilmiştir. İlk meclis, Profesör Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Çağdaş Yayınları 2. basım, sayfa 15. Meclis tutanaklarının basılacağı kağıt yoktu. Tutanaklar dilekçe kağıtlarına, mektup kağıtlarına, hatta kese kağıtlarına basılıyordu. Birçok akşam petrol lambalarına gaz bulunamadığı için meclis mum ışığında çalışıyor. Milletvekilleri sabahlara dek süren ateşli tartışmaları birbirlerini tam olarak görmeden yapıyordu. AGE sayfa 12-13-15. Ordunun durumu meclisten daha da kötüydü. Silah, yiyecek, giyecek gereksinimi en alt düzeyde bile karşılanamıyordu. Askere yemek olarak çoğu kez yalnızca kuru ekmek verilebiliyordu. Açlığa karşı doğadan ot toplayan erler, kimi zaman zehirli otları yiyor, bu da hastalık hatta ölümlere yol açıyordu. Askeri otlamaya çıkardım tümcesi, komutanların günlük dillerine yerleşmiş ve beslenme ile ilgili bir eylemi ifade ediyordu. Son tanıklar 15-12-2003 TRT 2. Askerin %25'inin ayağı tümüyle çıplak, bir o kadarının ise bir ayağında eski bir ayakkabı, öbür ayağında çarık bulunuyordu. Sakarya Savaşı'nda askerin yalnızca %5'i üniformalıydı. Mustafa Kemal mecliste askerin iyi donatılmadığı yönündeki eleştiriler üzerine söz almış ve şunları söylemişti. Askerlerimizin biraz çıplak ve yırtık elbise içinde bulunması bizim için ayıp sayılmaması gerekir. Fransızlar bana elbisesiz askerlerin çete olduğunu söylediklerinde onlara hayır çete değildir bizim askerlerimizdir dedim. Üzerinde üniforma yok dediler. Üzerindeki elbise onların üniformasıdır dedim. Bu Fransızlar için yeterli yanıt olmuştu. Elbiseli olsun, köylü elbiseli olsun ne fark eder yazarın notu, yeter ki onları yerinde kullanalım, kutsal amacımıza ulaşalım. Kuvayi Milliye Ruhu, Samet Ağaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları 1981, sayfa 118. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Ocak 1921'de kabul ettiği anayasanın ilk maddesi sıradan bir anayasa maddesi değil, tarihsel önemi olan ve devrim niteliğinde bir karardır. Bu maddeyle 6 yüzyıl aradan sonra Türk yönetim geleneğine dönülüyor ve bu yöneliş egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim biçimi halkın geleceğini doğrudan ve eylemli olarak kendisinin yönetmesi temeline dayanmaktadır. Biçiminde ifade ediliyordu. AGE sayfa 55. 3 satırlık bu maddenin kapsam ve derinliğini gerçek boyutuyla kavramak, geleceğe yönelik sağlıklı sonuçlar çıkarmak için Türk tarihini, bu tarih içinde yer alan yönetim geleneklerini, Selçukluları ve 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunu bilip anımsamak gerekir. Birinci Meclis'in amaç edindiği ve varlık nedeni haline getirerek ödünsüz yürüttüğü mücadele, geçmişten gelen geleceğe yönelen gelişim isteğinin, millet varlığını korumanın tarih bilincine dayandırılan somut bir ifadesiydi. 3 yıllık ilk meclis döneminin ve sonraki 15 yıllık devrimler döneminin kanıtlanmış başarıları bu bilinç üzerine oturtulmuştur. Milletin egemenlik haklarını korumak ve gerçek bir halk iktidarı kurmak için yalnızca dışa değil içe karşı da yürütülen mücadele konusunda Mustafa Kemal'in 18 Eylül 1921'de mecliste halkçılık programını açıklarken söylediği sözler bu bilincin açık ifadeleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli hudutlar içinde hayat ve istiklalini elde etme yemini ile oluşmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti hayat ve istiklalini kurtarmayı tek amaç bildiği halkı emperyalizm ve kapitalizmin baskı ve zulmünden kurtararak yönetim egemenliğinin sahibi kılmakla amacına ulaşacağına inanmaktadır. TBMM hükümeti milleti hayat ve istiklalini kasteden emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırılarına karşı savunurken dış düşmanla işbirliği yaparak milleti aldatmaya ve ülkeyi, yazarın notu, karıştırmaya çalışan iç hainleri cezalandırmak için orduyu güçlendirmeyi ve onu millet istiklalinin dayanağı yapmayı görev bilir. AGE sayfa 55-56. 23 ana madde ve bir ek maddeden oluşan ilk anayasa, yasama ve yürütme erkini milletin tek ve gerçek temsilcisi olan TBMM'de topluyordu. Getirilen sistemin özü, ulusal egemenlik, kuvvetler birliği ve meclis hükümeti rejimiydi. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 1. cilt, sayfa 588. 29 Nisan 1920'de çıkarılan Hıyaneti Vataniye Kanunu ve 11 Eylül 1920'de çıkarılarak onu tamamlayan Firariler Hakkındaki Kanun, istiklal mahkemelerinin kurulmasına olanak verdi. Bu yasalarla meclis, önemli oranda yargı gücünü de iktidar alanı içine almış oluyordu. Söz konusu yetkiler ancak devrim meclislerinin kullanabildiği yetkilerdi ve TBMM hukuksal dayanağını ulusal varlığın korunmasından alan tam bir devrim meclisiydi. Yasa çıkarıyor, uyguluyor ve gerektiğinde yargılıyordu. 1921 Anayasası 1923 yılında önemli değişiklikler geçirdi ve 20 Nisan 1924'te 1962 yılına dek yürürlükte kalacak olan yeni biçimine ulaştı. 1923 ve 1924'teki değişiklikler, devletin biçiminin cumhuriyet olarak belirlenmesinin ve devlet başkanlığı kurumunun oluşturulmasının zorunlu sonuçlarıydı. Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış, saltanat kaldırılmış ve cumhuriyet ilan edilerek Mustafa Kemal ilk cumhurbaşkanı seçilmişti. Kurtuluş Savaşı'nın ve 1. Meclis'in ana amacı olan millet egemenliği anlayışına zarar vermeden hazırlanan 1924 Anayasası, yeni bir dönemin, sosyal devrimler döneminin gereksinimlerine yanıt veren yeni bir yaklaşımı temsil ediyordu. Kuvvetler Birliği'nin saf biçimi öz olarak korunuyor, ancak yürütmeye eskisine oranla daha geniş bir alan bırakılıyordu. 1. Meclis'te yapılan konuşmalar, günümüzde yaşanan olumsuzluklardan şikayet ederek karamsarlık içinde gelecek kaygısına düşen herkesin bulup okuması gereken belgelerdir. Bu konuşmalar o dönemde ulus bağımsızlığı için mücadeleye atılan insanların düşüncelerini öğreten, öğretmekle kalmayıp inançla öğretildiği takdirde nelerin başarılabileceğini ortaya koyan yol gösterici belgelerdir. Günümüzdeki ihanet uygulamalarından kurtulmak için yararlanılması gereken çok değerli ulusal birikimlerdir. Borçlanma, üretimsizlik, teknolojik gerilik ya da uluslararası anlaşmaların yaptırım gücünü ileri sürerek kendilerini ve çevrelerini teslimiyete alıştıranların 1. Meclis'in olağanüstü mücadelesinden ve bu mücadele yürüten insanlardan öğrenecekleri çok şey vardır. 1. Meclise katılanlar yaşlarına, olanaksızlıklarına ve sosyal konumlarına bakmadan vatanın tehlikede olduğunu görerek, sonuçlarını göze alıp ailesini ve işini bırakarak Ankara'ya koşan vatanseverlerdi. Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmamış olsaydı hepsinin yazgısı aynı olacak, birer birer yakalanıp ya öldürülecekler ya da padişaha isyan suçundan tutuklanacaklardı. Eğitim, yaş ve görüş ayrılıklarına bakmadan bir araya geldiler ve vatanın kurtuluşu için sıkı bir dostluk, anlayış ve ülke birliği içinde birbirlerine kenetlendiler. Hiçbiri kişisel çıkar peşinde değildi. Birçoğu kurtuluştan sonra devlet görevlerinde yer almadı. Sıra dışı bir alçak gönüllülükle yaşadıkları yerleri döndüler ve kendileri için hiçbir şey istemediler. Diğer bir bölümü yeni bir devlet, yeni bir toplum kurmak için kendilerine verilen görevleri yüklendiler. Aynı azim ve kararlılıkla, yeterli olmasalar bile bu görevlerin gereklerini yerine getirmeye çalıştılar. 1. Meclis'te yapılan konuşmaların ortak özelliği kararlı bir anti-emperyalist duruşu ifade etmesidir. Sözde kalmayıp uygulamaya geçirilen konuşmalar yalnızca o günlerde değil, günümüzde de geçerliliği olan ve tam bağımsızlığı amaçlayan tarihsel belgelerdir. Sinop Milletvekili Şeref Bey'in en yaşlı üye olarak 23 Nisan 1920'de meclisi açarken yaptığı konuşma ile Mustafa Kemal'in 13 Ekim 1921 ve 1 Nisan 1923 tarihlerinde yaptığı konuşmalar çok anlamlıdır. Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 Cuma günü saat 14'te açılacaktır. Türk milletvekilleri ve komutanlar Hacı Bayram Camii'sinde Cuma namazını halkla birlikte kitlesel bir katılımla kılmışlar ve yapılan törenlerin ardından milletvekilleri yerlerine almıştır. Küçük toplantı salonuna giden koridor ve merdivenler yer kalmamacasına doludur. Meclisin önünde duyarlı bir kalabalık toplanmıştır. Şerif Bey, vakarlı ve yaşına göre çok dik bir yürüyüşle ağır ağır kürsüye çıkar. İlk meclis, Profesör Hıfzı Veldet Veridedoğlu, Çağdaş Yayınları, 2. basım, sayfa 17. Yaşlı ve titrek sesiyle yaptığı sakin konuşma çok etkileyicidir. Birçok milletvekilinin gözyaşlarını tutamadığı, duygu ve kararlılık yüklü bu ortamda Şerif Bey şunları söyler. Değerli arkadaşlar, İstanbul'un geçici olduğu söylenerek yabancı devletler tarafından alındığını ve hilafet makamı ile hükümet merkezinin bağımsızlığının bütün ilkeleriyle birlikte yok edildiğini biliyorsunuz. Bu duruma boyun eğmek, milletimize dayatılan köleliği kabul etmek demekti. Ancak tam bağımsız olarak yaşama konusunda kesin kararlı olan ve çok eskiden beri özgür ve bağımsız yaşayan milletimiz, tutsaklığı şiddetle ve kesin olarak reddetmiş, millet vekillerini hemen toplayarak meclisini oluşturmuştur. Bu büyük meclisin içte ve dışta tam bağımsızlık içinde kaderini bizzat ele aldığını ve ülkeyi yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. İşgal altında ve türlü baskı ve işkence içinde maddi ve manevi olarak insafsızca yok edilmekte olan zulüm görmüş bütün illerimizi kurtarılmasında Yüce Tanrı'nın bizi başarılı kılmasını dilerim. Kuvayi Milliye Ruhu Samet Ağaoğlu Kültür Bakanlığı Yayınları 1981 sayfa 31 ve AGE sayfa 18. Mustafa Kemal aynı gün meclisin oluşumu hakkında kısa bir konuşma yapar. Temel görüşlerini ertesi günü yani 24 Nisan'daki açık ve gizli iki oturumda açıklar. Açıklamalar, tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve askerlik alanlarında iyi yetişmiş bir yurtseverin ve devrimci bir kişiliğin tüm özelliklerini yansıtmaktadır. Üç uzun konuşmayla ülkenin durumuyla ilgili olarak geçmişten gelen ve o günü ilgilendiren hemen tüm konular ele alınmıştır. Siyasal ve hukuksal değerlendirmeler anayasa hukuku açısından derinliğe sahip görüş ve yorumlar içerir. Yönetimle ilgili önermeler ve kullanılan hukuk dili son derece ileridir. Askerden çok nitelikli bir hukuk kuramcısına ait gibidir. Mustafa Kemal aynı zamanda başkan seçildiği 24 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özetle şunları söyler. Bugünkü zor koşullar içinde alınması gereken önlemler doğal olarak değerli kurulunuza ait olacaktır. Ancak bu konuda kendi incelemelerime ve bilgime dayanan düşüncelerimi Yüce Meclisinize sunmayı yararlı görüyorum. Gerek anayasa hukuku kurallarına gerek tarihteki birçok örneğine ve gerekse günümüzde aynı acı koşullar içinde yıkımla karşılaşmış olan milletlerin oluşturduğu deneyimlerden ibret dersi alınmalıdır. Buna göre ülkeyi parçalanma ve dağılmadan kurtarmak için bütün milli kuvvetlerin derhal köklü bir kurum içinde birleştirilmesinden başka çare yoktur. Bunun biçimi ne olmalıdır? İşte sorun budur. Meşru ve yetkili olmayan güçlerin baskısıyla devlet güçleri birleştirilse bile bunun devam etmesinin mümkün olmadığını bilirsiniz. Yüce Meclisinizin varlığı da her şeyden önce meşruiyet ve yetkisinin milletçe gerekli görülmesinde en büyük kanıttır. Bu nedenle Yüce Meclisinizde toplanan yüksek milli iradeye dayanarak meşruiyet ve yasallık kazanan ve saygıdeğer kurulunuzda ortaya çıkan millet vicdanının yargısına bağlı kalmak bakımından sorumluluğu belirlenen bir gücün işleri yönetmesi zorunludur. Bu gücün doğal biçimi ise hükümettir. Yüce Meclisiniz denetçi ve araştırmacı nitelikte bir milletvekili meclisi değildir. Bu nedenle milletin yargısına karar vermenin sorumluluğunu yalnızca yasa yapma ve yasa koyma ile görevli olarak değil, milletin yargısıyla doğrudan uğraşarak taşıyacaktır. Ulusal bağımsızlığımızı ve ulusal sınırlarımız içinde yaşam hakkımızı elde edecek bir barışa sağlayacak önlemleri düşünmek ve uygulamak üzere millet tarafından olağanüstü yetkileri olan bir meclisin Ankara'da toplanması gerektiğine milletin dikkatini çekmek için milli ve vatani görevimizi yerine getirdik. Artık yüksek meclisimizin üstünde bir güç mevcut değildir. İstanbul'un işgali biçim ve nitelik olarak Osmanlı Devleti'nin egemenliğini temelden yıkma ve tutsaklıkla alçaklığı millete bir oldu bittiyle kabul ettirme amacına yönelik bir girişimdir. İstanbul'da devlet gücüne doğrudan el konulmuş, önce meclis zorla düşürülmüştür. Şu anda yasa yapıcı güç yoktur. Sonra yürütme gücü siyasi tutsaklık altına alınmıştır. Her kim olursa olsun yabancı yasalara göre yargılanacağı açıklanmıştır. Bütün yazışmalar ve ulaşım yolları denetim altına alınmıştır. Öz varlığı korumaya ait kurumlar doğrudan kaldırılmış, tümüyle saldırganların buyruğu altına sokulmuştur. Devlet olarak örgütlenmiş topluluklarda ana kurum olan adli gücün bağımsızlığının önemini anlatmaya gerek yoktur. Ulusal yargı hakkı bağımsızlığın birinci koşuludur. Adli gücü bağımsız olmayan bir ulusun devlet olarak varlığı kabul edilemez. Ülkemizin şimdiye kadar geçirdiği bunalımlara, felaketlere, kimi zaman Avrupa'yı taklit etmek, kimi devlet işlerinin yönetimini kişisel görüşlere göre düzenlemek, kimi zaman da anayasayı bile kişisel duygulara oyuncak etmek gibi acı sonuçlarını yaşadığımız basiretsizlikler neden olmuştur. Şu anda oluşan ulusal uyanışı dile getirdiğimize inanarak, içinde bulunduğumuz zor ve bunalımlı tarihi dönemin mücadelesini bu yolla düzene koyma yanlısıyız. Doğaldır ki bu karar saygıdeğer kurulunuzundur. Ancak karşı karşıya olduğumuz çöküş tehlikesine, devlet ve millet işlerinin uzun süreden beri sahipsiz kaldığına tekrar dikkatinizi çekerim. Gereksiz biçimde sürdürülecek kurumlar arası tartışmaların en kötü yönetimlerinden daha kötü etkiler doğuracağını saygıyla bildirmeyi de bir yurtseverlik gereği görüyorum. Ulusun yazgısını kayıtsız ve koşulsuz elinde tutan TBMM hızla yeni bir devlet kurmaktadır. Bu işi yaparken en karışık hukuk ve toplum bilimi kuramları ile anlatılan sistemleri değerlerini tam vererek gözden geçirmektedir. İki düşünce derhal kendini göstermiştir. Yeni bir hükümet oluşturmak ve meclisin komisyonları aracılığıyla ülkeyi bizzat yönetmek. Atatürk'ün bütün eserleri, Kaynak Yayınları 8. cilt 2002, sayfa 72 ve Kuvayi Milliye Ruhu, Samet Ağaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları 1981, sayfa 32-40. 13 Ocak 1921'de meclis oturumlarında büyük bir coşku ve heyecan vardır. Ordu henüz tam olarak oluşup güçlenmemişken hem Çerkesetem güçlerini dağıtmış hem de İnönü'de Yunan ordusunu yenmiştir. Batı destekli Yunan ordusuyla ilk ciddi çatışmada elde edilen bu başarı tüm ülkede ve doğal olarak milletvekilleri arasında büyük sevinç yaratmıştı. Meclisteki coşkunun nedeni buydu. Bursa milletvekili Muhittin Baha Bey 13 Ocak'ta söz alan tüm milletvekilleri gibi coşkulu olduğu kadar duygulu bir konuşma yapar. Milletvekillerinin locaları dolduran izleyicilerin ve meclis görevlilerinin adeta nefes almadan dinledikleri Muhittin Bey şunları söylemektedir. Efendiler, buraya gelen her birey, her üye, küçük yavrusunu gözyaşlarıyla bıraktığı, eşi ile helalleştiği, babasının elini öperek evinden ayrıldığı zaman yemin etmişti. Ya bu devleti tam istiklal ile yaşatacak, bu milleti tutsaklıktan kurtaracak ve babasına bıraktığı küçük yavrusuna yarın şeref ve şan vererek dönecek ya da bu meclisin bütün bireyleriyle beraber düşman önünde ölecek. Efendiler, tam bir inançla söylüyorum, bu millet için ölmek yoktur. En güçsüz zannedildiği ve en yardımsız kaldığı anlarda, düşmanlarının en güçlü göründüğü zamanlarda bile, akla ve hayale gelmeyen, olağanüstü başarılar göstererek, insanda hayranlık uyandıran bu millet batmaz. Efendiler, silah yok, top yok dediler, Osmanlı ordusu çürümüştür dediler, genel savaştan yoksul ve perişan çıktı dediler, yaşlıları umutsuz, gençleri korkak, çocukları tutsaklığa layıktır dediler. Yaşlıların gözlerindeki parlayan inanç ışığına bakınız. Meclisinizin içinde o muhteşem insanlar vardır, dışında da vardır. Gençlerin özverisine bakın, bütün dünyayı karşılarında gördükleri halde dünyanın bütün fabrikalarının yakıcı silahlarını düşmanlarının elinde gördükleri halde ellerindeki kırık tüfekleriyle onların üzerine hücum ettiler ve onları yendiler. Efendiler, yenilmiş olan bütün milletler, güçlü ya da güçsüz bütün milletler hayret içinde. Güçsüz olmayan, güçsüzlük hissetmeyen bir millet var. O milleti siz temsil ediyorsunuz, onunla övününüz. Efendiler, bir ölüyorsak 10 doğuruyoruz. Bir kişi eksildikçe ruhumuzda 10 kişilik güç buluyoruz. Zarar yok efendiler, çok yandık, çok harap olduk. Avrupa denen uygarlık kitlesi, bu alçaklar ve benciller kitlesi 300 yıldan beri ellerinden geleni yaptı. Onların bizde yarattığı yangınlar ruhlarımızdaki külleri dağıtmak için şimdi birer rüzgar oldu. Yananlar yanarken, ölenler ölürken, doğanlar şimdi daha güçlü, daha dirençli ve daha kararlı oluyorlar. Ben geleceğe bu ümitle bakıyorum. Kuvayi Milliye Ruhu, Samet Ağaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları 1981, sayfa 152-153. Muhittin Baha Bey'in konuşmasından hemen sonra Mustafa Kemal kürsüye gelir. Yüzünde anlamlı bir gerginlik vardır. Sararmıştır, sesi her zamankinden daha kısıktır. Duyduğu coşku konuşmasına yansır ve şu duygulu sözleri söyler. Cennetten vatanımıza bakan merhum Kemal, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini demişti. İşte ben bu kürsüden bu yüksek meclisin başkanı olarak yüksek kurulunuzu oluşturan bütün üyelerin her biri adına ve bütün millet adına diyorum ki vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Ey milliyet duygusu, sen ey fani insanı ölümsüzlüğe bağlayan büyük olay. Ey insan toplumunun en yüksek ideali, ey temizleyici düşünce, ey ölüm korkusu içinde kararmış ruhları aydınlatan meşale. Ey yaratıcı kudret, bütün bunlar senin eserindir. Yüzyılların yükü altında yorulmuş çorak Anadolu toprağından fışkıran kahramanlar senin çocuklarındır. Sen küçük hesaplar düzenlemesi değilsin. Özgürlüğün tek kaynağı sensin. Kendisini bir milletin parçası hissetmeyen insan tutsak ve yoksuldur. Ona değer verilmez. Kalbi, milliyet ateşiyle yanan insan, iç ve dış dünyadan gelen zulüm, hakaret, tutsaklık ve kölelik ihtiraslarını aynı anda karşı koyar. Bir insanı kayıtsız ve koşulsuz diğer insanlara bağlayan tek duygu sensin. AGE sayfa 154. Birinci mecliste yer alan milletvekilleri, toplumun hangi kesim ve yöresinden gelmiş olurlarsa olsunlar, büyük devlet politikalarına kararlı bir karşıtlık içindeydiler. Uluslararası ilişkilere yön veren emperyalist politikaları, ekonomik temelleriyle birlikte tam olarak çözümlemiş olmasalar da, mücadele içinde kendiliğinden yükselen bir bilinçlenme süreci yaşamaktadırlar. Balkan savaşlarından beri aralıksız süren kanlı çatışmalar, her çeşit acıyı yaşayan bu insanlara, dünyayı ve ona egemen olmak isteyen büyük devletlerin ne olduğunu öğretmiştir. Ulusal varlığa yönelen dolaysız saldırı toplumun her kesiminde kendiliğinden bir savunma duygusu geliştirmiş. Bu duygu halka öncülük eden duyarlı insanları doğal önderler haline getirmişti. Ailelerini ve işlerini bırakarak her türlü sonucu göze alıp Ankara'ya gelenler bu insanlardı. Milletvekillerinin birinci mecliste yaptığı konuşmalar Kurtuluş Savaşı'nın hangi ruhla kazanıldığının açık göstergeleridir. Bu konuşmalar bizlere bir yandan mücadeleye atılan bu insanların niteliği konusunda bir fikir verirken, diğer yandan ulusal varlığa yönelen tehdit karşısında Türk insanının gösterdiği birlik ve dayanışma becerisini göstermektedir. Türk toplumunu tam olarak tanıyabilmek için bu konuşmaların okunup incelenmesi gerekir. H.V. Veli Dedeoğlu'nun deyimiyle 1. Meclis, ulusal egemenlik çağını başlatan ve dünya tarihinde tutsak ulusların emperyalist saldırganlara karşı başkaldırma çağını açan tam bir ihtilal meclisi, bu meclisin üyeleri de gerçek devrimcilerdir. İstiklal Mahkemeleri yasa tasarısı görüşülürken Saruhan Milletvekili Refik Şevket Bey meclis kürsüsünden şunları söyler. Efendiler, asacağız, asılacağız fakat istiklal mücadelesini mutlaka kazanacağız. Eğer bu savaş bir istiklal, bir ölüm dirim, bir özgürlük savaşı ise kimsenin gelecek kuşaklar adına istiklalden vazgeçme diye bir hakkı yoktur. Hayatta olan bir kuşak böyle bir gaflete düşerse, gaflete düşmeyen azınlığın çoğunluğa istiklal savunmasını zorla kabul ettirmesi bir görev halini alır. İlk meclis Profesör Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Çağdaş Yayınları 2. Bası, sayfa 61-63,